Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Bendeniz Ahmet Taş Getiren, muhterem Nurettin Yıldız hocamla sohbet ediyoruz. Hoş geldiniz hocam.
Hoş buldum.
Evet, büyük günahlar bahsinden devam ediyoruz. Önemli bir alan, toplum hayatımız için önemli bir alan, toplumun derin yaralarını ihtiva ediyor büyük günah dediğimiz hadise. Sina çerçevesinde bir sohbet yaptık. Hocam bugün bu cinsellik konusuna biraz daha devam edelim diye düşünüyorum. Mesela bununla bağlantılı olarak İslam'ın önem verdiği mahremiyet konusu var. Yani o zinaya yaklaşmayın hükmünün, çağrısının, davetinin bir parçası olarak mahremiyet de önem kazanıyor. Mahremiyetle bağlantılı bir ihtilat konusu var. Kadın erkek ilişkilerinin hangi sınırlar içerisinde olmasının bize ölçüler veren. Nasıl bakmalı bu mahremiyet konusuna? Burada erkeğin sınırı ne, kadının sınırı ne? İsterseniz buradan başlayalım hocam.
Bismillahirrahmanirrahim. Hocam şimdi eğer izin verirseniz bir örnek üzerinden başlayalım istiyorum. Çünkü bu tip konular gündeme geldiğinde yahu bir kötü niyet mi var ortada?
Evet.
Biz zaten din adamıyız. Zaten helale harama dikkat ediyoruz.
Evet.
Bu herhalde Moskova'dakilerin dikkat etmesi gereken aşırılıklardır gibi.
Evet.
Çok şeytanın iyi planladığı bir tuzak karşımıza çıkıyor. Şöyle bir olay var hocam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescitte bulunduğu bir zamanda Safiye annemiz, hanımı yani Efendimizin, bir akşam loş karanlığı olan bir vakitte Safiye annemiz yanına geliyor. Onunla konuşuyorlar. Yani hanımı mescitte Efendimizin yanına geliyor.
Evet.
O arada Ensardan iki kişi, yani sahabeden iki kişi mescidin önünden geçiyorlar. Mescide girecek gibiler herhalde. Bakıyorlar ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
yanında
bir hanımefendi var. Hanımefendi. Rahatsız etmeyelim de böyle yan gibi çekiyorlar mescidi. Sanki girmeyecek gibi herhalde oluyorlar. Şimdi ben böyle yani tiyatro gibi yapıyorum sahneyi. Yo, iyi anlaşılsın güzel, yani, diye. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elini çırpıyor, gelin buraya diyor.
Evet.
Onlar ses duyunca buyur ya Resulullah diyorlar. Yabancı değil ha, hanımım Safiye diyor. Anneniz evet. Safiye diyor. Onlar da bir tür şok geçiriyorlar. Ya Resulallah biz senden şüphe eder miyiz?
Evet.
Şüphe eder miyiz diyorlar. Şimdi buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle değil diyor. Yani öyle değil. Şeytan insanın damarlarında dolaşır diyor.
Evet.
Ama bu olay tabii bir olay değil zaten, kapanıyor.
Evet.
Şimdi canım peygamberim benim, müthiş bir bu bir mucize üstad. Bunun evet. Net günü belli değil.
Evet. Yani
şu gün oldu bu olay diye bir kronoloji takvim yok elimizde. Evet. Fakat aynı mescitte aynı insanlar Ayşe annemize yapılan iftira karşısında Kur'an'dan öğreniyoruz ki toplu bir kıyam yapamadılar.
Evet, evet.
Yani böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
fireler oldu değil mi? Fireler
oldu. Evet, yani münasap topluca bir şey yapmadılar evet. Ama Kur'an ne diyor? Niye topluca diyor? Olmaz böyle bir şey demediniz diyor.
Evet,
yani
evet.
Niye toplanıp da olmaz Resulullah'ın evinde böyle bir şey niye demediniz diyor.
Evet.
Yani bu iftirayı niye yani topluca tepmediniz diye Kur'an-ı Kerim soruyor. Evet. Şimdi bu iki şeyi birleştirdiğimizde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucize denecek bir tespitiyle karşı karşıyayız. Yani bunlar benden zaten şüphe etmezler ya, yabancı kadınla oturacak halim yok demiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gelin bakın bu Safiye anneniz yabancı değil diyor.
Evet, evet.
Onlar zaten ne demek ya Resulallah, böyle bir şey sorulur mu senden hiç diyorlar ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna rağmen gerçeği söylüyor. Bunu bir kenarda dosyada bekletirken ifki hadisesini görüyoruz Medine'de.
Evet.
Bu iki olayı birleştirdiğimizde İşte bizim aramızda mahremiyet, zaten biz abi kardeş gibiyiz.
Evet.
Zaten biz yani bir annenin çocukları gibiyiz gibi edebiyat. Başka hiçbir şey değil. Edebiyat olan şeyler.
Edebiyat olarak niteliyorsunuz.
Ben evet. Bunu edebiyat. Edebiyat diyorum yani bütün iyi niyetimi kullandığım için.
Evet.
Bu edebiyat bile değil aslında. Edebiyat edepten geliyor olması
evet,
lazım.
Evet.
Kur'an'ın çizdiği şeyin dışında edebiyat olmaz hocam.
Evet.
Burada ben bir bu noktayı tespit ediyorum. Bir de ikinci bir noktayı tespit edeceğim. Vilayet ismi zikretmeyeyim, alınmasın kardeşlerimiz. Bir vilayette kıblegah evler diye bir konferans verecektim.
Evet.
Hem de dindarlığıyla meşhur bir yer. Salona böyle bir 20 metre kaldı. Salona gireceğim. Sakallı bir genç Murat'ın Hoca diye bir bağırdı.
Evet.
Ben de döndüm. Beni götüren teşkilatın başkanı da yanımda. 3-4 tane de genç benimle tokalaşmak istiyorlardı falan. Buyur dedim. Biraz hakikatçi ol dedi. Hakikatçi ol dedi. Allah'tan kork dedi. Hocasın sen dedi.
Allah Allah.
Ben de yani bu söze ne denir? Yok korkmuyorum mu diyeceğim. Hayrola dedim. Şu içeri bir gir. Anlatacağın kıblegah evlerini bir bak dedi.
Evet.
Oyalama Müslümanları dedi. Gerçekçi ol dedi. Beni götüren ekip onu aldılar hemen. Yani sus edepsizlik yapma der gibi götürdüler. Ben de gence dedim ki bir dakika gel dedim. Yani mecbur çünkü olay benimle ilgili. Bırakın arkadaşı dedim. Dedim ne oldu? Ya dedi sen burada ne anlatacaksın dedi. Kadın erkek dedi sinema gibi oturdu insanlar bu salonda dedi. Böyle bir soğuk su döküldü üstüme. Hocam salona girdim. Yüksek böyle bir hakikaten sinema salonu gibi.
Amfi gibi.
Amfi gibi yüksek bir salon. Yukarıdan aşağı doğru indiğim için ben. Baktım hakikaten herkes eşiyle oturmuş.
Evet.
Yani baktığında kadın erkek, kadın erkek, kadın erkek böyle görünüyor. Çok esef ettim. Salonda da izdiham var. Belki 700-800 kişi gibi salonda 1500 kişi falan varlar. Kapı önlerinde.
Doluşmuş
ve
insanlar.
Kenarlarda, merdiven boşluklarında aynı
karışıklık.
Çiftlik, karışıklık var. Yani kadın erkek belediye otobüsü gibi olmuşlar. Beni götüren başkana dedim ki ya ne yaptın dedim, başıma dert ettim bunu. Ben şimdi buna cevap vermesem bir anlamı yok. Versem burada seni tepelemiş olacağım. Ya dedi bunu hiç dikkat edemedik ama dedi ben desem de beni dinlemezdi kimse filan dedi. Neyse niyet ettim ki bizim önce bu salonları düzeltmemiz lazım diye başlayacağım konuşmaya.
Evet.
Niyet ettim. Başkan dedi ki başlatın dedi, beni takdim edecekler. Hocam başı açık, çok affedersiniz, göğüsleri ortada, 20 yaşlarında bir genç kız çıktı beni takdim etti.
Allah
işte İstanbul'dan gelen işte Nurattin Yıldız Müslüman aileyi, Müslüman kadını anlatacak bize dedi.
Evet.
Ciddi bir provokasyonla karşılaştım.
Evet. Şimdi yani, önce sunucudan düzeltmeye başlamak
şimdi
lazım.
Şimdi eğildim başkana, dedim ki ben hür bir adamım dedim.
Evet.
Benim dedim ağzımın kemiği yok. İstersen bir numara bul, bu toplantıyı iptal et. Ben çok rahat konuşuyorum dedim abi. Anladım yapacağını dedi, serbestsin dedi. Bize de ders olsun dedi. Çıktım ben rahat konuştum.
Evet.
Yani Allah'ın diniyle eğlenmeye hakkımız olmadığını.
Evet.
Kilisedeki gibi uyduruk bir ibadet yapmadığımızı.
Evet.
Buradaki manzaradan ve beni sunandan başlayalım.
Evet.
Düzeltmeye isterseniz dedim. Kıblegah evleri böyle kuralım filan dedim. Tabii soğuk oldu sahne ama ben kalbim rahat
ama,
etti elhamdülillah.
Evet yani iyi ki anlatmışsınız hocam. Yani
hocam
insanlar,
anlatmasam ben uyuyamazdım o gece.
Evet.
O gece
hayır,
ben
bir de
kriz
siz
geçirdim.
Onu onaylamış olurdunuz değil
hocam,
mi?
Hocam ben onun iyi niyetli olduğunu zannetmiyorum. Yani bilinçli bir şekilde beni test etmek için bunu yaptılar diye içimden şüphe doğdu o esnada. Bunlar değilse bile Allah beni imtihan etmek istiyor. Burada çünkü evet, bayağı görkemli karşıladılar. Şehirde billboardlarda filan hep Nurattin
evet,
Yıldız
evet,
geliyor diyerek. Yani o esnada ben büyük bir imtihandaydım.
Evet,
çok büyük
evet,
ama. Çok iyi oldu. O arkadaş Allah razı olsun hala arar. 2 sene oldu bu dediğim olay.
O ders bunu, olmuştur.
Ona ders oldu. Başkanlığı bıraktı. Benim yapacağım bir iş değil bu demek ki dedi. Yani bir kişiyi düzelttim ama gerisini bilmiyorum ne oldu. Şimdi şu noktaya geleceğim hocam.
Evet.
İslam'a hizmet için tesis edilmiş kurumlarda bile mahremiyetti, kadın erkek ihtilatıydı. Yani biz Allah rızası için çalışıyoruz burada canım bizim.
Hocam isterseniz şuradan bu mahremiyet nasıl bir çerçeve koyuyor? İslam'ın mahremiyet anlayışı. Oradan başlayalım. Yani bilgi babında da insanların buna ihtiyacı var. Yani biz şimdi mahremiyet dediğimizde belki bir kesimin hakikaten bu konu üzerinde kafa yormuş bir kesimin bilgileri vardır. Ama yani ben korkuyorum ki o salondaki insanların %90'ının mahremiyet bilgisi olsa bile çerçeveyi bilmiyorlardır. Yani ona dair bir şeyler...
Elbette. Evet. Yani fıkhi bir tarifine girelim bunun. Ben oradaki salondaki mümin kardeşlerimi itham edemiyorum hocam. Evet, çünkü bir de Allah rızası, işte Nurattin Hoca geldi gibi şeyler...
Sizi dinlemek için gelmişti. Mubağlaştırıyor. Evet.
Mubağlaştırıyor gibi yani. Bunlar şeytanın iyi provaları hocam. Yani bunu asırlardır deniyor şeytan.
Öyle, evet.
Hocam mahremiyet bir defa şu.
Evet.
Bir erkekle bir kadın...
Evet.
Eğer... bekar olmaları halinde evlenmeleri caizse bunlar birbirine haramdırlar.
Evet.
Eğer bekar olsalar bile evlenmeleri caiz değilse bunlar birbirlerinin namahremidirler.
Evet.
Yani bu namahremlik, mahremliği bu şekilde anlayalım. Bir, evlenmek caiz mi değil mi?
Evet.
Eğer mesela bir insanın ablası,
evet,
kıyamete kadar ömrü olsa ikisinin evlenmeleri mümkün değil. Aynı anneden doğdular çünkü.
Tabii, evet.
Bir insanın nikahlandığı hanımının kaynanası, kıyamete kadar onun anası gibi evlenmeleri, evet, mümkün değil, evet, çünkü. Dolayısıyla biz bu buna haramdır diyoruz.
Evet.
Mesela annem benim mahremimdir. Evet. Yani bana ebedi haramdır.
Evet.
Kız kardeşim benim mahremimdir.
Evet.
Ebedi bana haramdır.
Evet.
Halam, teyzem, kaynanam,
evet,
yeğenlerim, evet, torunlarım bana ebedi haramdır.
Evet.
Bunlar mahremimiz bizim.
Evet.
Namahrem yani arada haramlık yok demek.
Evet.
Ne haramlığı yok? Yani biz, ben bekarım, o da bekar,
evet,
evlenebiliyoruz.
Evet.
Bir Müslüman...
Eğer i̇şte mahremin hukuku bir de namahremin hukuku. Evet.
Eğer namahrem dediğimiz yani günün birinde benim evlenmem mümkün olan,
evet,
biri. Şimdi evliyim diye evlenemem ayrı bir konu.
Evet.
O da şimdi birisiyle evli diye evlenemez ayrı bir konu.
Evet.
Ama boşandı, caiz olacak hale geldi, evlenebiliyorum.
Evet.
Şimdi birisinin eşi olan bir kadın kimse tarafından evlenilemez birisidir. Ama boşandıktan, evet, sonra 3 ay geçince, evet, hamile değilse evlenmek caiz olacak hemen, evet, otomatik olarak. Evet. Dolayısıyla bir Müslümanın kadına veya bir kadının erkeğe bakışı bu.
Evet.
Bu kadın ya benim mahremimdir, yani kıyamete kadar bununla evlenme mümkün değildir, ya da namahremdir bana.
Evet.
Mahremimse annem mesela, kız kardeşim, benim ebedi evlenmem caiz değilse, bu kadına karşı ev kıyafetiyle oturmak, tokalaşmak, kucaklaşmak da çok özel bir tehlike yoksa bir sorun yok demektir.
Evet.
Bunun dışındaki kadınlarla şeriatımız, dinimiz erkeklerin bir arada durmalarını yasaklıyor. Evli de olsa her ikisi, bu yasakta hiçbir şey değişmiyor.
Evet.
Hiçbir şey değişmiyor. Ben bilakis bu evli ise kelimesini ilave yapacağım. Şimdi insanlar şöyle değerlendiriyorlar. Bekar, züppe, işte berduş, aman dikkat et, kızını ondan uzak tut diyorlar. Ben psikolojik bir vakaya işaret etmek istiyorum. Evlenmiş bir hanımı olan, bir kocası olan insan, yani yatak odasını fiilen bilen bir insan bekardan tehlikelidir hocam.
Evet.
Lokantalarda aile bölümü var. Yani,
evet,
hanımınla gelirsen kimseyi kötü, hı-hı, niyetle bakmazsın gibi. Hayır. Evli bir insan, erkek düşünelim, kadını çok daha iyi tanır.
Evet.
Evli bir insanın kadının çamaşırına bakışı bekarınkinden daha vahşidir.
Evet.
Evlilik görmüş birinin voltajı hep yüksektir hocam.
Evet.
Yani bekarınki de şüphesiz erkek veya kadın olarak nihayetinde risk alanındadır. Ama bekarın atımlık barutu bellidir yani. Hile oranı çok düşüktür. Yani çok kısa yollardan gider bekar.
Hocam bir de şunu sorayım. Bunu unutmayın da. Bu konuları konuşmak da mahrem midir? Yani bunu mesela şimdi bizi radyolardan dinleyen insanlar var. Ya bu hocalar neyi konuşuyor böyle, bunları konuşmak doğru mudur değil midir gibi bir soru da akla gelir mi yani? Gelmeli mi ya da gelmesi?
Geliyor. Evet. Arkadaşlar soruyorlar. Ahmet abi mi kışkırtıyor seni diyorlar bana mesela. yok ben kışkırtıyorum diyorum. Eğer dünyada değilsek, evet, hayatla bağımız yoksa çok ayıp şeyler. Bunları konuşmamak lazım. Evet. Mezarda bunlar niye konuşulsun ki?
Evet.
Uzayda da konuşulmamalı.
Evet.
Ama Medine'de Resulullah'ın mescidinde konuşuldu bunlar.
Evet.
Eğer Mescid-i Nebi'den daha mübarek alanlarda yaşıyorsak biz, çok, evet, ayıp, bunları konuşmamamız,
evet,
lazım. Ben özellikle
yani ben bu araya bunu gireyim dedim. Çünkü bazen bunlar da akla gelebiliyor.
Yani kendinizi kurtarmaya çalışıyorsunuz gibi.
ya programı kurtarmaya çalışıyorum hocam. Çünkü yani doğru anlaşılmak da önemli
hocam,
hepimiz
Peygamber
için.
Peygamber aleyhisselamın, evet, mescidinde, evet, Cebrail aleyhisselam, trilyonlarca melek oradaydı ve bunlar konuşuldu. Göklerden izlendi
çünkü
bu konuşmalar.
Çünkü insanın, evet, var olduğu yerde bunlar var.
Kur'an-ı Kerim'in ilk cüzlerinde,
evet,
var bunlar hocam.
Evet, evet.
İlk cüzlerinde. Yerinde var.
Evet.
İman ayetlerini, cihat ayetlerini anlatan yerler, ayetlerin akabinde, evet, detak odalarını anlatan ayetler var. İslam hayatın dini hocam.
Evet.
Caminin dini değil.
Çok
hayatın
önemli.
Dini.
Hayatın dini. İslam,
bu hayattan, evet, bir parça mı değil mi, ona,
evet,
bakmam. Hayatın,
evet,
kendisi bu zaten.
Evet.
İnsanın varlığı bu yatak odasına bağlı.
Evet.
Dolayısıyla bunları konuşmamak demek,
evet,
Konuşana terk etmek demektir bunları.
Ve bilmeyene ve gelişi güzel konuşana.
Eğil olmayana terk
gelişi güzel yani. Konuşana.
Yani.
Değil mi?
Kaldı ki, evet, hocam. Bunlar yani belki eskiden hadi ayıptı diyelim. Bunlar çocukların elindeki cep telefonlarından öğrendiği şey. 10 yaşında çocukların bizden,
evet,
10 kat,
evet,
iyi bildiği şeyler,
evet,
bunlar hocam.
Evet.
Çocuklar biliyor, kızlar biliyor, erkekler. Okullara ders kitabı olarak konmuş gibi adeta bunlar. Yani biz bunları nasıl yok sayarız ki?
Kayıt dışı dersler bunlar hocam.
Hocam artık kayıtlı.
Kayıtlı. Evet.
Yani televizyona bir işaret koyuyor. Şu yaştan öncesi bunu izlemesin diyor.
Evet.
Çocukları hemen gözlerini bantlayıp evden mi götürüyorlar yani,
evet,
işaret kondu, evet, televizyona diye. Bu hayatın gerçeği, bunu örtbas edemeyiz hocam.
Tamam, ben, yeniden şeye geçebiliriz hocam.
Yeniden o konuya dönelim hocam. Bekar tehlikeli biliniyor. Elhak.
Evet.
Bekar tehlikeli. Ama evlenmiş adam masum değil, üstelik profesyonel.
Evet.
Bekar amatör tehlikelidir.
Evet.
Zaten suçlu gibi addettiğinden kendini.
Peki hocam, yani şimdi bizi dinleyen bekar bir kişi. Ya bana niye tehlikeli diyorsun Nurettin hocam derse. Yani kız erkek. Yani bu kendi kendine tehlikede olduğunu nasıl anlatmalı? Yani ya ben hangi açıdan tehlikeliyim sorusunu sorduğunda.
Bu üzerinde akım taşıyan bir elektrik kablosu gibi.
Evet.
Öbür akım taşıyan eksi kutupla bu kısa devre olduğunda,
evet,
kontak edecektir, hiç çaresi yok. Bu tehlikeden söz ediyoruz. Yani üzerimizde bir akım var, hayat,
evet,
var üstümde,
evet,
çünkü. Benim.
Hayat var.
Hayat,
evet,
var. Damarlarımda kan dolaşıyor.
Evet. Bunu yok farz etmiyoruz. Bunu
ama elektriği çarpmaz kabul
edin. Çarpmasın.
Elektriği,
evet.
Hem elektriğin gücünü kullanacaksın,
evet,
hem çarpmaz kabul edeceksin.
Evet.
O zaman akıldan şüphe edilir.
Evet.
Yani elektrik çarpar.
Yani tehlike kendisi için.
Ben tehlikeyim, öbürü tehlike. Ama bu tehlike kötülük tehlikesi değil.
Evet.
Bir nimet olan elektrik var üstümüzde,
evet,
bizim.
Evet.
Bu elektrik
risk.
Kısa devre olduğunda baş belasıdır.
Evet.
Yani bu riski belki risk olarak isimlendirilir.
Evet.
Özellikle vurguladım. Yani insanlar, evlileri mesela çok basit bir örnek verelim. Bir aile ortamında oturuyoruz.
Evet.
İşte ben 50 yaşlarında bir erkeğim. Siz 60 yaşlarında bir Müslümansınız. Biz otururken bir ailede işte genç liseye giden, İmam Hatip'e giden bir kız, Ahmet amca hoş geldin, Nurattin amca hoş geldin diye bizim yanımıza getirilebiliyor. Biz,
evet,
yaşlı başlı, çoluk çocuğu olan bir tipi, siz işte torunlar olan,
evet,
bir insansınız. Ama orada bizim de oğlumuz da olsa mesela, sizin 25 yaşında oğlunuz, benim 25 yaşında oğlum da orada olsa, kızlarını getirmiyor insanlar orada, bekar,
evet,
çocuklar,
doğru,
var orada diyor.
Doğru.
Şeriatım ise sizinle oğlunuz, benimle oğlum arasında fark görmüyor.
Görmüyor.
İkimiz de namahremiz biz diyor.
Evet.
Yani ben 50 yaşındayım, oğlum 25 yaşında diye oğlum tehlikeli, ben tehlikesiz değilim.
Evet.
Bilakis ben burada bir ilave yapıyorum. Yani şeriatı
daha dikkat etmek gerekiyor.
Yani yaşlı bir insanın gözü çok şey görmüş, profesyoneldir.
Evet.
Tecrübelidir. Eli tecrübeli, gözü tecrübeli, kulağı tecrübeli. Yani mesela bir genç bekarın kadın hareketlerini yorumlaması çok zor. Kuru bir aşktır onunki.
Evet.
Ama 20 yıllık evli bir erkeğin, 20 yıllık evli bir kadının karşı cinsin kulaklarının yönelmesi, dudak hareketleri, göz bakışlarından anlam çıkarması mümkündür.
Evet.
Genç bir insanın kuru bir aşkı vardır. Yani evet, öbür cinsi sevmiştir, kız veya erkek. Biz Müslüman olarak kitabımıza, Kur'an'ımıza, sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e dönüp bakmamız lazım. Genç ihtiyar ayrımı yapıyor mu?
Yapmıyor. Evet, yapmıyor.
Abdullah İbni Ümmü Mektum, ama bir sahabi. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına ziyaretine giriyor. Ama ve sahabi ve peygamber müezzini ve takva ve peygamber mihrabında imamlık yapmış aleyhisselam. Efendimizin vekili olarak imamlık yapmış. Yani sıradan bir iş değil. Peygamber mihrabına geçmiş bir sahabi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe ve Hafsa annemizin bulunduğu bir ortama geldiğinde bir mahremiyet kuralı ortaya koyuyor. Kapatın gözünüzü, bu tarafa gelmeyin diyor. O ama zaten ya Resulallah diyor.
Diyorlar.
O ama zaten diyor, evet, Ayşe annemiz. Yani bizi görecek diyor, hali yok, evet, diyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem siz de mi amasınız buyuruyor.
Evet.
Yahu subhanallah, peygamber hanımı bunlar. Ebu Bekir'in kızı, Ömer'in kızı ya.
Evet, evet.
Hayır, şeriat şeriattır. Kural kuraldır.
Ölçü ölçüdür. Evet.
Yani bu kuralı kişiden kişiye değiştiremeyiz, velev ki peygamber ailesi olsun. İşte vurgulamak istediğim nokta bu.
Evet.
Biz bir İslam cemaatiyiz. Biz bir tarikatız. Bir vakıfız. Neyse adımız. Yani Allah rızası için bir araya herhangi gelmiş bir kitleriz. Şey, evet. Burada bir noktayı teyit etmek istiyorum. Biz Allah rızası için bir araya geldiysek, nasıl evli adam bekardan daha tehlikeli bilgiçliğinden dolayı,
evet,
biz Allah rızası için bir araya gelmiş 100 kişiyiz.
Evet.
Allah'ın dinine hizmet etmek, kendimizi cehennemden korumak istiyoruz. Bunun için zikir yapıyoruz, bunun için tefsir okuyoruz. Ne yapıyorsak artık.
Evet.
Bizim şeytanın gözündeki yerimiz çok daha farklı. Çünkü şeytan biliyor ki biz pahalı müşteriyiz.
Evet.
Bizden bir kişinin ayağını kaydırdığında, sokaktan 100 kişinin ayağını kaydırdığından daha iyi bir kar olacak onun için, evet, belki. Dolayısıyla biz eğer bu şuurla hareket etmezsek, yani Müslüman olarak hazır Allah'ın nimetleri elimizde bizim, ibadet ediyoruz, zaten şeytan bizden uzak durur dersek, şeriatımız böyle bir şey demiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den örnekler veriyoruz işte. Siz de mi amasınız diyor. Hanımına diyor. Siz de mi amasınız diyor.
Evet. Yani peygamber, tamam, onun bir peygamber hanımı, yani asr-ı saadet.
Ben bir ama kardeşimize, hem de hukukçu hocam.
Evet.
Dedim ki ben aile konuları, çok yakın günlerde oldu, aile konularıyla ilgilendiğimi biliyorsun dedim. İzliyorum hocam dedi. Hanımım da izliyor dedi. Sana bir soru soracağım dedim. Beni yani müsaade et, ayıplama dedim. Yok dedi. Müstehcen soracaksan dedi, bir özel konuşalım dedi. Kalabalık. Tamam dedim. Özel konuşalım dedim. Sen dedim doğuştan mı amasın? Doğuştan amayım dedi. Kadın konusunda, karşı cins konusunda başka bir erkekten farklı mısın dedim. Yani evet, ne kastediyorsun dedi.
Enteresan bir soru tabii. Yani hani farklı olması beklenir gibi. Değil mi?
Evet. Ya da senin işin ne? Ne görüyorsun ki bu dünyadan?
Ne gördün ki diye. Yani? Evet.
Hocam, bu radyoda konuşmamız doğru olmayacak. Yani siz çünkü uyardınız beni adeta böyle dikkatli konuş diye. Enteresan bilgiler aldım ve Rabbime hamd ettim, tespitlerim doğruymuş diye. Hocam dedi ki
bana. Yani genel şeyini verelim.
Hocam dedi ki, hanımımın artısı var dedi. Bana süslenmesi gerekmiyor dedi.
Evet.
Hanımım açısından bir artı dedi. Hanımım kârda dedi.
Evet.
Ne giysek çıksa ben hissetmem olur. Ama dedi, hanımım otururken konuştuğunda, ayakta konuştuğunda sesin bana geliş mesafesinden bile etkileniyorum dedi.
Evet.
Hocam
evet,
bu çok önemli.
Ya.
Etkileniyorum dedi.
Yani görmeseniz bile ses veya his.
Sonra dedi yani ki hocam,
sıcaklığın hissi.
Çok enteresan. Evet. Senin gözle hissettiğinin 10 katını temasla hissediyorum dedi.
Evet.
Hanımımın elimden tuttuğu zamanki hissiyatım dedi, herhangi bir el tutması gibi değil dedi. Dolayısıyla dedi, eve girdiğimde hoş geldin deyip hanımım ceketimi alınca dedi, benimle tokalaşmadığında moralsiz oluyorum o gün dedi.
Evet, evet, evet.
Demek ki hocam çok enteresan. Ya ben ondan çok şeyler öğrendim ama radyo kurallarına uyayım ben.
Evet.
Yani Rabbimiz yani, evet, bu enerjiyi yüklemiş.
Yani var bu insan bu.
Ütüde kullanırsan saat orada işliyor.
Evet.
Çamaşır makinesinde kullanırsan elektrik orada harcanıyor.
Doğru.
Bulaşık makinesinde kullanırsan, sen hiç bulaşık makinesi kullanmasan ütü yine tüketiyor onu.
Evet.
Elektrik,
evet.
Yani bu elektriği alacak Allah, çaresi yok.
Evet.
Bizim kendi kendimize sanal rahatlamalar hissetmemiz sadece şeytan tuzağı.
Evet, çok önemli. Yani kısa bir ara verelim. Doğru bu hocam. Konuyu konuşmaya devam edelim. Şöyle bir sorular var önümde. İslam erkeği kayıran bir din mi? Aldatma konusundaki ölçülerde herhangi bir imtiyazdan söz edilebilir mi? Gibi sorular var hocam. Bunlar
hocam
da...
siz istediğiniz rahat soruyu soruyorsunuz. Cevap da ben risk taşıyorum.
Yok, inşallah onları konuşalım. Belli bir çerçevede i̇nşallah. Mahremiyete dikkat ederek, konuşuyoruz. Yani. Evet hocam, mahremiyeti konuştuk. İhtilatı evet. Bir ölçüde konuştuk.
Etrafında yani, konuştuk.
Etrafında konuştuk ama önemli şeyler konuşuldu. Yani hani öyle şeyler söylenir. İslam sanki erkeği kayıran bir din, erkek egemen bir din, işte cinsellik konusunda da erkek kayırılır vesaire gibi yanlış, bana göre de yanlış bir algı var. Onun üzerinde biraz konuşalım. Yani ölçüler nasıl, erkeği nasıl bağlıyor, kadını nasıl bağlıyor? Bu noktada bir farklılık var mı? İsterseniz biraz oradan konuşalım.
Hocam bir defa dünyada işçi mi patron mu, kadın mı erkek mi, zengin mi fakir mi, kuzey mi güney mi, doğu mu batı mı kavgası dünyanın varlığının gereğidir. Bunlar bitmez tartışmalardır. Evet. Ama biz imanımız gereği evet. Bir tarafız. O tarafı beyan ederiz. Yoksa evet. Ne programda ne başka bir yerde bu tartışma bitmez hocam.
Bitmez evet.
Hocam Allah'ın gözünde kadın erkek yok, kul var.
Kul var.
Kul evet. Var.
Bu çok önemli bir temel tespit.
Yani evet. Allah'a göre kadın olsa ne olur, erkek olsa evet. Ne olur? Lem yelit evet. Ve lem yulet çünkü.
Evet. Evet.
Ve Allah-u Teala'nın yani mahlukatı yaratmasında yani herhangi bir şekilde özel bir menfaati diyelim, bizim deyimimiz yok ki. Allah-u Teala kullarını ibadet etsinler diye yarattı. Bir düzen kurdu. Bu düzenin içinde Allah kadınlardan daha çok vergi almıyor ki. Erkeklerden daha çok vergi almıyor ki. Böyle bir sistem yok ortada.
Evet.
Binaenaleyh.
Yani yarın ahirette de sen kadınsın ayrı statüde.
Kadınlar statüsü, erkekler statüsü yok.
Olmayacak.
Yani, yok.
Evet.
Dolayısıyla eğer biz Allah'ın nazarıyla bakacaksak, Allah kul olarak bakıyor.
Bakıyor. Evet.
Kul. Kul olarak baktıktan sonra kadın veya erkek ayrı bir konu. Aynı şekilde kitabımız, Kur'an'ımız Allah'ın kitabı ise,
evet.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın adına konuşmuş ise, ki böyle iman ediyoruz
evet,
elhamdülillah.
Evet.
O zaman ne Kur'an'ımızda ne peygamberimizin sözlerinde ayrıcalık düşünülemez.
Evet.
Ama kadından kadınlığını ister peygamberimiz bizim. Erkekten de erkekliğini ister. Bu bir iş yerinde bir kişinin şef olmasını istememek kadar. Yani niye şef olsun ki, hepimiz işçiyiz.
Evet.
Diyen bir anlayışa benziyor. Şef olmayınca bu iş nasıl idare edilecek? Kim dizayn edecek bu işi? Ailede bir şef olsun, bu şef de erkektir diyor Kur'an-ı Kerim.
Evet.
Ama herkes kuldur.
Kuldur, evet.
Kullar içinde birinin şef olması işletmeden kaynaklanıyor. İşletme yürüsün diye.
Evet.
Tamam, şimdi kanunlar kadını şef yaptılar.
Evet.
Ne oldu? Her şey bu sefer o taraftan zulmedecek. Kulluğun lezzetini tatmadan insanlık bu dertten kurtulamaz. Allah'a kul olmanın. Kadın yaptığı hizmetin karşılığını, erkek verdiği gayretin karşılığını Allah'tan bekleyecek.
Evet.
Eşler birbirinden beklediği sürece bu huzursuzluk gitmez dünyadan. Bu birinci tespitim.
Evet.
İkincisi, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, illa kayıracaksanız kız çocuğunu kayırın diyor. Kayırmayın, bir tarafı tutmayın. Ama illa tutacaksanız kız çocuğunu kayırın diyor.
Evet.
Yani bu peygamberin ümmetinden kadın ithamı, kadını ezme olabilir mi? Yani mescitte ayağa kalkıp, bakın eşlerinize karşı zulmederseniz kıyamet günü benimle olamazsınız. Benimle olacak olanlar eşlerine iyi davrananlardır diyen bir peygamberin dininde, yani bu manada bir mesaj veren bir peygamberin dininde kadına zulmedilmez ki. Ama başta dedik ki kadın veya erkek nerede doyacağı belli olmayan bir iştah taşıyoruz.
Evet.
Yani hem anne olmak istiyoruz hem doğurmak istemiyoruz çok zor diye. Evet. Hazır doğmuş büyümüş çocuklar bize anne diye yalvarsın istiyoruz.
Evet.
Anneciğim diye sarılsın istiyoruz. Hayır, anneliğin bir bedeli var. Nedir evet. bu bedel? 9 ay eziyet çekmek, 9 sene tırmanmak.
Evet.
Yani bu bedel ödenecek. Eş olmanın bir tarafı var. Yani bu eş olduğun için sen kadınsan kadınlığın, erkeksen erkekliğin bir sıkıntısı var. Tamamı bunların bir tahammül gerektiriyor, sabır gerektiriyor. Sabrımız bitmiş, tükenmiş, stres kolik bir haline gelmişiz. Her şeyin 2 günde olup bitmesini istiyoruz. Neredeyse çocuklarımız bir haftada büyüse memnun olacağız. Yani doğsun bugün, yarın da askere gitsin.
Hiç öbür gün yük olmasın.
Yok, sorun oluşturmayacak. Devlet hep açığı kapatacak evet. istiyoruz. Hayat telakkimizde sorun var. Yoksa kadın korunmuş değildir. Çünkü kadın da imtihanda. Erkek de imtihanda ve aksilik birbirimizle imtihandayız.
Evet.
Birbirimizle imtihandayız.
Hayat eğer, öyle kurulmuş.
Böyle bir imtihan düzeni. Evet. Ama cennette bunlar olmayacak Allah'ın evet. izniyle. Eğer hocam sadece bütün İslam'da hiçbir bilgi yok diyelim. Hiçbir bilgi yok. Kadın erkek konusunda hiçbir şey yok. Veda edip ayrılan Peygamber Efendimiz var bizim sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyor? لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِ هَذَا. Bu seneden sonra sizinle bir daha görüşmeyi ummuyorum ben diyor. Veda hacı böyle evet, başlıyor.
Böyle başlıyor.
Zannederim korkarım sizinle son konuşmamdır hı hı. diyor. Böyle bir peygamber hocam son konuşmamı yapıyorum derken 10 cümle kullanıyor. Bunlardan 3'ü kadınla ilgili.
Kadınla ilgili evet.
Ya ne enteresan.
Vasiyet
namaz,
değil
mi? Namazı anlatmıyor.
Evet.
Orucu anlatmıyor. Zekatı anlatmıyor. Haccı anlatmıyor. Ama evet. haccın azametini anlatıp faizi ve kadın haklarını konuşuyor.
Evet.
Hocam ne korkunç bir şey. İşte burası mukaddes midir? Mukaddestir ya Resulallah. Hac mukaddes midir? Mukaddestir ya Resulallah. Bugünler mukaddes midir? Mukaddestir ya Resulallah. İşte bu mukaddesler gibi diye başlıyor.
Evet.
Ve birbirinizin kafasını sakın vurmayın. İnsana vurmayın. Dikkat edin diyor. Şirkten korkmuyorum da diyor birbirinizin kafasını vurmasından evet. korkuyorum diyor. Ondan sonra kadınlar...
Irk ayrımı, renk ya, ayrımı yapmayın diyor.
Hocam. Yani Mina'da, Arafat'ta konuşuyor.
Evet.
Hac esnasında konuşuyor. Ebedi değerleri konuşuyor. Bunlardan bir tanesi de Allah'ın adını kullanıp kadınlara emanet aldınız. Dikkat edin diyor.
Evet.
Yani muhatabınız o kadınların babaları değil Allah.
Allah'ın adını aldınız.
Yani babalarından evet. aldınız demiyor. Evet. Allah'tan aldınız bu kadınları evet, diyor.
Emanet olarak.
Bu kadına da mesaj. Tabii sadece erkeğe mesaj değil. Yani
evet.
kefilinize dikkat edin.
Evet.
Yani onu da mahcup etmeyin. O da mahcup olmasın. Siz de mahcup eder bir tip olmayın demektir bu. Yani bu noktadan sonra eğer birisi kalkıp da ya erkekler eziyor bizi filan diyecekse, yani şeriat eziyor diyecekse, diyecek bizim de diyecek bir sözümüz yok. Evet. Bitti, söz bitti o zaman yani.
Bu şeriatı sonra, bilmiyor, İslam'ı bilmiyor.
Ya da başkalarının, düşmanlarının dilinden din öğreniyor.
Evet, din öğreniyor.
Dini
evet.
düşmanı, o dinin düşmanının dilinden öğrenmek zillet bir defa.
Hocam peki şöyle bir şey. Hani gelenekle gelen de, gelen ile... İslam'ın ölçüleri burada sanıyorum ki bir fark var. Yani hani geleneğin İslami'ymiş gibi göründüğü durumlar, yani şimdi Peygamberimizin bildirdiği ölçüler, kendi hayatında yaşadığı ölçüler, bugün ortalama bir Müslümanın hayatında acaba aynı ölçüler, kadın erkek ilişkisi, aile ortamı vesaire ne kadar yaşıyor? Yani bazen geleneğin faturası İslam'a mı çıkarılıyor gibi.
Şimdi hocam Suudi Arabistan Mekke ve Medine'nin bulunduğu bir coğrafyada kurulmuş bir devlettir diye Suudi Arabistan'ı Hazreti Ömer'in devleti zannetmek ne kadar saflıksa.
Evet, evet.
Yani biz Sultan Fatih'in toprağındayız diye %100 İstanbul'un fatihleri diye kendimizi hissetmemiz ne kadar boş bir kuruntu ise, bizim şamanizminden, Anadolu kültüründen, laiklikten, Batı medeniyetinden bir sürü bataklıktan etkilenmiş örfümüzü İslam zannetmek böyle bir yanılgıdır.
Evet.
Biz İslam değiliz ki, ölçü biz değiliz ki. Eğer bir ölçü varsa ashab-ı kiramdır. O da ashab-ı kiramın bu sünnettir diye, peygamberin modelidir diye bize gösterilen şekli, bireysel şekilleri değildir.
Evet.
Ömer'in, Ebu Bekir'in radıyallahu anhuma bireysel tavırları, özel kişilikleri İslam değildir. Onların peygamberin bana böyle demişti dedikleri şeydir. Evet, onların bireysel uygulamalarında bariz bir muhalefet yok ortada.
Evet.
Ama her halükarda şahıs olarak onlar bile İslam değildir.
Ya kendine özgü bir takım davranışları olabilir onların
da. Ömer kadın boşamış bir adamdır hocam. Bildiğimiz Ömer ya. Bildiğimiz Ömer. Ayaklarına kurban olalım.
Evet.
Yani tırnaklarında kir olsaydık Ömer'in ya.
Evet.
Yani şair diyor ya, senin tuttuğun kabzada bir şeyde ben, öyle evet. Değil ya, tırnağındaki ruh, ama kadın boşamış bir adam.
Evet.
Kadını mı haklı, kendisi mi haklı, bu mahşerde belli olacak.
Evet, evet.
Ömer'in boşaması bir örnek değil.
Yani boşadığı kadın da sahabi ya, sonuçta evet. Değil mi yani?
Diyelim sahabi değil, tabi.
Evet.
Çünkü Ömer'i gördü. Evet, diyelim sahabi değil, olabilir. Belki sahabi değil.
Evet.
Ömer'i gördü. Ve kadın kaçıp Ebu Bekir'e sığınmış, yani kurtar beni bu adamdan demiş. Bir çocuk yani, çocuğu hani Ömer'e almak
göre,
istiyor.
Celadete göre falan ortaya çıkan insan davranışları var.
E şimdi Ömer'de bile, Ebu Bekir'de bile bu böyle iken, biz Anadolu'nun dağlarına sıkışmış bir halk olarak şamanizmden, laiklikten, Batı kültüründen, Fransız gelmiş işgal etmiş, Rumlar yerleşmiş ev yapısını meşgul etmişler. En basit bir örnek vereyim hocam. Ben babamla konuştum. Babam yaşıyor hala bu vesile. Babam Rize'de imammış.
Evet.
Ben doğmuşum.
Evet.
Babam köye ziyarete gelmiş. Ve ben işte 3-4 günlük veya bir aylık neyse 3 ayda bir ziyarete geliyor. Bir geldiğinde de ben doğmuş bulunmuşum. Şimdi babamın babası, büyük abileri, annesi, işte yengeleri, abilerin hanımları ve benim annem, işte 12 kardeş bir evde yaşıyorlar.
Evet.
Büyük aşhane denen bir oturma odası var. Yemek pişirilen bir yer. Orada oturuyorlar. Hala duruyor.
Mutfak
benim doğduğum evde.
Evet.
Hepsi de duruyor. Mutfak hepsi orada. Büyükler orada yatıyorlar. Beni annemden istemiş.
Nasıl? Baba, anlayamadım.
Ya annemin kucağında bir bebek miyim?
Evet. Evet.
Onun da babası, yani benim dedelerim evet. Orada oturuyorlar. Ya çocuğu doğmuş kardeşim, gelmiş yani adam.
Bir kucağına alacak bebeği.
Kucağına alacak. Herkes la havle çekmiş.
Kıyamet kopmuş sanki.
Bir de hoca. Bir de namaz kıldırıyor. Çocuğu kucağına alıyor.
Alamıyor yani. Almaması gerekiyor.
Çok
örfe
büyük
göre.
Ayıp bir şey.
Evet.
Çok büyük ayıp bir şey. Yani kendi babasının yanında adam olmuş da çocuk kucağına alıyor.
Evet.
Diye. Yahu Kur'an-ı Kerim'se Yakup Aleyhisselam'ın, İshak Aleyhisselam'ın İbrahim Aleyhisselam'la ilişkisi, İbrahim Aleyhisselam dede, baba, torun.
Evet.
Tamam mı? Bunların arasındaki bu ilişkide biz Yakub'u İbrahim'e, yani torunu İbrahim'e bir hediye olarak verdik, Allah buyuruyor.
Evet.
Şimdi Kur'an'ın nezaketine bak.
Evet.
Torun bir hediye diyor.
Evet, evet.
Babayı babaya baba çocuğu olarak gösteriyor. Dedeye bunu bir hediye olarak sunuyor.
Evet.
Bu nezakete bak. Bir de ya
bizim en dindar ailemizde
hafız adam, bir yerde imam çocuğu kucağına alması babasının yanında abes kabili. Bir Rum telakkisi bu. Rum kültürünün etkisi. Balkanlarda da bakıyorum aynı kültür var. Yani Rum mantığının oturduğu yerlerde çok abes kabul ediliyor. Hala kırılabilmiş değildir %100 bu gelenek.
Evet, evet.
Ya bunu nasıl İslam'a mal ederiz ki biz? Nedir? Bu uygulamayı yapan adam hacca gitmiş zamanında. Ya gitmiş olabilir. Bu yaptığı batıl bir şey.
Evet, evet.
Sokakta da bulsam bu çocuğu, kucağına almak bu ümmeti Muhammed'e mahsus bir merhamet türüdür.
Evet.
Bir insanın evladına sarılması, öpmesi, okşaması. Peygamber Aleyhisselam'a bakıyoruz. Ya sen çocuklarını kucağına alıp çok öpüyorsun torunlarını diyen bir adama ne diyor? Eva emliku leke en enza'a Allahu min kalbike rahme diyor.
Evet.
Senden Allah merhameti almışsa ben ne
ben
yapayım,
ne
sana?
Yapayım
git
diyor.
Çek git bir adam diyor. Yani bu çok önemli hocam.
Evet, evet.
Yani biz şöyle bir hatayı yapamayız. Sanki hocalar, hacılar, bizim köyün Müslümanları İslam'ın ta kendisi değil efendim. Tamam Müslümanız elhamdülillah. Elhamdülillah. Ama biz İslam'ın hücceti olacak adamlar değiliz.
Yani belki İslam'ı hep birlikte yeniden öğrenmemiz de gerekiyor.
Hocam Elif cüzünden başlamak şartıyla ama.
Evet, değil
Elif
mi?
Cüzünden Elif cüzünden başlamak. Sadece
alfabeden yani.
İmanın Elif şartlarını öğrenmek yetmiyor hocam.
Yetmiyor.
Bu imanın ayrıntılarına girme. Yani neden İmam Gazali Hüccetül İslam deniyor? Ne demek Hüccetül İslam? İslam'ın belgesi demek.
Evet.
Çünkü alimler arasında bile şöyle her yaptığını İslam'ın örneği olarak gösterecek bir Gazali çıkmış demek ki. Hüccetül İslam olmuş ya da filanca çıkmış. Yani bizim bir sorunumuz var hocam. Biz elhamdülillah Müslümanız, Rabbim o yoldan ayırmasın bizi, ama İslam'a örnek teşkil etmekte sorunluyuz. Çünkü haccımız iyi, banka ilişkilerimizde sorun var.
Aile ilişkilerimizde
bankadan kaçıyoruz,
var.
Çocuğumuz da bizde
ilişkide sorun
sefer.
Var.
Yani mükemmel.
Babamızla, eşimizle ilişkide sorun var.
Yani böyle profil olarak aha İslam demekte sorunluyuz. Bu sorunumuzu da itiraf etmiyoruz işin sıkıntısı.
Belki farkında da değiliz hocam. Yani
inşallah bunu hüsnü bilmeden
zan mı dediniz?
Yani bilmeden yapıyoruz inşallah diyeyim. Çünkü olsun İslam'da bu kadarına katlansın demeye geliyorsa çok büyük bir acı. Böyle bir şey olmaz. Ne demek? Yani biz kusurluyuz, bari İslam bizim kusurumuzdan etkilenmesin.
Evet.
Çünkü gelecek kuşaklar, mesela ben örnek veriyorum.
İslam'a bir fatura ödetmeyelim kendi kişiliklerimizle.
Ben işte 55 sene önceki Müslüman bir ailenin kültüründeki sorunu konuşuyorum.
Evet,
Müslüman bir aile. Ben anneme soruyorum bu kültüre dair kalıntılardan. Babam geldiğinde, babama hoş geldin der miydin diyorum. Bana annem dedi ki, baban su istese onu ben veremezdim diyor. Çok ayıp.
Değil mi?
Eşine su verdi.
Ayıp olacak. Kabul ediliyor.
Adam 3 ayda bir ziyarete geliyor.
Eşinin yüzüne bakmakta utanıyor.
Yanlış bir şey.
Değil mi?
İslam Efendimiz'e bakıyoruz. Gazveden turistik bir ziyaretten değil. Medine'ye geliyor. Kızı Fatıma'nın alnından öpmeden mescide girmiyor.
Ya.
Bu hale bak.
Değil
yani
mi?
Bu hale bak, bir ayrımcılık var hocam. Ama bu ayrımcılık yani kadına değil,
kadının
İslam'a karşı bir ayrımcılık yapılıyor burada.
Evet.
Zevklerimizi, örflerimizi en basit bir örnek verelim mi hocam?
Buyurun,
bakınız.
Buyurun. Bu konu
Kur'an'ı konuşuyoruz.
Önemli bir konu hocam.
Hadis-i şerifleri konuşuyoruz.
Evet.
Ayetlerde zikredilen, hadislerde zikredilen, fıkıh kitaplarının birinci ciltlerinde zikredilen şeyleri siz diyorsunuz ki acaba mahrem konulara mı giriyoruz diyorsunuz. İşte yanlış telakkinin
korktuğum şey. Yani bu yani yanlış anlaşılma riskinden korkuyorum.
Evet.
Çünkü yani belli alanlar da tabu alanlar haline gelmiş hocam.
Niye? Keyfimizi bozuyor diye.
Bozuyor diye. Ama yani ben bunları mesela sadece Kur'an'dan okuyuvermekle de ya da peygamber yeterli algının oluşacağını zannetmiyorum hocam. Yani o şeyler, ön yargılar vesaire, hani şey gibi, çelikten zırh gibi bizim dünyamıza girmesini
ben
bazı
çok,
şeylerin.
Ben çok duyarlı bir örnek vereyim size hocam. Keşke bu olayı yaşamasaydım ben. Bir şehri ziyaret ettiğimde dediler ki filanca hoca efendi, yaşlı hoca, 80 yaşlarında var, hadis okuyor.
Evet.
Katılalım mı? Çok iyi olur dedim ya. Ben de işte Emin Sarhoç hocamdan icazetli birisi olarak hadis dinleyeyim falan dedim. O beni tanıyormuş. Gel hafız, Allah razı olsun senden dedi. İşte oturduk. Dedim derse devam edelim, ben de dinleyeyim dedim. Hocam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarıyla ilgili işte öyle beraber mi? Banyo yapardık şeklindeki bölüme geldi. Hoca efendi baktı, bir iki benim yanımda da benimle gelen, ona göre yabancı kimseler de vardı. Dedi ki gençler hep biz okuyoruz hadisleri dedi. Biraz da evde siz çalışın bunları.
Acaba
dedi.
Orada
Fethülbari'den okursunuz
ayıp
bunları.
Ayıp mı olur diye herhalde.
Hocam o zat kızardı bozardı o hadisleri okurken.
Evet, evet.
Kendi talebeleriyle belki okuyordu herhalde. Yani ona bir şey demiyorum ama beni de yabancı görmemiştir. Çünkü beni tanıyor. Hocamdan ders okurken o da bir gün gelmiş, bizi görmüş orada. O benim yanımdaki yabancılar, gençler falan vardı. Baktı ki meclis biraz müstehcen olacak. onun gibi baktı herhalde yani. Zanla söylüyorum. Siz bu önümüzdeki hadisleri, önümüzdeki faslı siz evde okuyun çocuklar, Fethülbari'den bakarsınız dedi. Atladı o hadisleri.
Halbuki bu hadisleri peygamberimiz bildirmiş, değil mi? Yani örnek alınsın diye bildirmiş yani.
Ayşe anamıza birisi soru soracak.
Evet.
Şey diyor adam, yani işte ihtilamla ilgili bir soru soracak. Şey diyor, anamız diyor ki, yavrum diyor, Allah Kur'an'da beni size ananız diye tanıtmıyor mu? İnsan anasından utanır mı? Sor yavrum, ne soracaksan sor diyor.
Muhteşem ya, bir şey.
Biz kabrinin başında durmaya utanırız zannediyoruz. O oğlu olsa, oğlu yaşında bir gence dediği lafa bak, Allah beni size ananız diye tanıtmıyor mu Kur'an'da diyor.
Evet, evet.
Anana ne sorarsan sor bana diyor. Biz anamıza da soramayız ki böyle şeyleri. Anamıza bile soramayız. Evet,
babamıza da soramayız, anamıza da.
Yani hocam, burada yanlışlık var.
Az bir zaman kaldı. Yani aslında girelim mi şöyle bir şey.
Hocam yani, ben isterseniz sizin sorunuza girmeden şunu söyleyeceğim. Hocalarımız bu işte utanmayı bırakacaklar. Merak etmesinler. Çocukların cebindeki telefonlar, bilgisayarlar, her şeyi bildikleri bir zamana getirdi onları. Kürsülerden hocalarımız bir ilmuhali anlatmakta hayal etmeyecekler hocam.
Evet.
Hocalarımız mesuliyet alıyorlar. Büyük vebalin altına giriyorlar. Babalar yani, utanmamalı. Evet. Anneler utanmamalı.
Yani bir, özür dilerim, yani bir seksoloji dersi değil ama bir belli değil. Bir vakar içinde, değil mi? Bunların anlatılması lazım yani.
Evet, hoca kahkahayla gülmesin bunu anlatırken.
Evet, evet.
Yavrum
evet.
Oturun desin. Evet. Belki şu olabilir hocam. 20 yaşında yeni tayin edilmiş, evet. Bir aylık, iki aylık bir imam hemen 60 yaşında adamlara gelin size şeriatın inceliklerini anlatayım dese bunun bir abes tarafı olabilir.
Evet.
Hatta mesela çok basit bir misal.
Yadırganır bu.
Bak evet. bu olabilir. Yani biraz yakışmıyor olabilir. Evet. Haram değil gene.
Evet.
Şimdi bir örnek vereyim hocam. Şimdi Diyanet hutbeler hazırlatıyor.
Evet.
20 yaşında imamlarımız var elhamdülillah. Yani güzel.
Evet.
30 sene o mihrapta kalacak. 70 yaşında ihtiyarların bulunduğu bir cuma namazında değerli kardeşlerim diye başlıyor.
Evet.
Senin kadar 10 tane torunu var adamın. Evet. Sen orada kardeşlerim deme, mümin kardeşlerim de.
Evet. Ya da işte müminler de.
Değerli müminler, muhterem beyefendiler de. Yani bu tip nezaketlere dikkat edelim.
Doğru.
Buna bir şey demiyorum yani. Evet, herkes uslupta bile, takdimde bile dikkat edilmeli. Ama yani mihrap bunların anlatılmasına uygun yerlerdir.
Evet.
Aksi takdirde nesil gidiyor.
O vakar da vardır, değil mi hocam? Yani o vakar vardır.
Hocam mihrapların mihrabında ayetler indi böyle. Evet, bunlar ya. Konuşuldu.
Evet.
Hocam kadın gelip o en büyük mihrapta oturan Peygamber Aleyhisselam'a kocasının cinsel organının ne kadar işlevsiz olduğunu anlatmak için eteğini tutup bu kumaşı görüyor musun? Böyle benim kocam ya Resulullah demiş. Ya hocam bundan daha öte ne var ya? Ve bunu yüzlerce erkek sahabi dinliyor.
Evet, evet.
Ve bu kadının konuşması Kur'an'la tescilli.
Evet, evet.
Hocam edep başka şey, edep kılıklı kaçamak iş yapmak başka şey.
Evet.
Kaçamağımıza edebi alet edemeyiz.
Yani İslam hayatı görüyor.
Hayatı görmezsen hayasız bir İslam çıkıyor ortaya bu sefer.
Evet.
Hayatı, evet. Hayattan kaçmanın bir gereği yok.
Evet.
Biz İslam terbiyesiyle hayatı koyalım. Yani sokaklardaki billboardlardaki tekstilcilerin reklamları, sakız reklamı diye yapılan reklamdaki müstehcenlikler yerine bizim vakarımız otursun şehirlerimize.
Evet, evet.
Hocam kusura bakmayın ben böyle bir müdahale gibi oldum. Yok
estağfurullah, isterseniz başka bir konuya girecektim. Böyle hani tesettürle ilgili de bir şey var, vakit kalmadı.
Hocam tesettüre isterseniz ayrı girmeyelim, bir,
ayrı bir baş,
çıkamayacağız
konuda girelim. Böyle... Bu konuyla ilgili son söylemek istedikleriniz var mı? Böyle bir iki kelimeyle.
Hocam iki kelimeyle biter mi bilmiyorum
bir
ama.
Bir iki cümleyle diyelim.
Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyu şakaya almadı.
Evet. Evet.
Ashab-ı kiram şakaya almadı.
Almadı.
Ebu Hanife şakaya almadı.
Evet.
İmam Gazali şakaya almadı.
Evet.
Basit görmedi.
Evet.
Ahlak dışı bunu anlatmayı ahlak dışı görmedi.
Görmedi.
Mescitte konuşulmaz demediler. Medresede konuşulmaz demediler. Bu benim çocuğa karşı o babalık otoritem gider, annelik ağırlığım gider demediler. Bu kadar da kötü bir zamanda değildiler üstelik. Billboardlarda çıplak resimler yoktu üstelik.
Evet.
Biz tuzağa düştüğümüzü anlayalım.
Şöyle bir şey ya, bunun dili konusunda bir şey söylememiz gerekir mi?
Gerekir hocam.
Yani, baba olarak, anne olarak, hocalar olarak, yani nasıl bir dil
hocam, bunun çerçevesi? Bunun dili fıkıh kitaplarının dili olmayacak. Çocuğun kullandığı dil olacak.
Evet, evet.
Çünkü çocuk bir dil biliyor.
Evet.
Çok iyi de biliyor. Biz Ömer Nasuhi Bilmen Efendi'den rahmetullahi aleyh bir uslup getirirsek çocuğa roman gibi okuturuz bunu.
Evet. Onun bir, dünyasına girmez. Bir
anlamı yok hocam.
Evet.
Çocuk hangi dilden anlıyorsa, işaret dili anlıyorsa işaret dili. Biraz önce örnek verdim hocam. Amaların da bildiği bir dil bu demek. Yani bunda evet. Türkçe gerekmiyor.
Ya insanın damarlarında var olan bir şey hocam. Bu yani onu ortadan kaldırmak mümkün değil.
Ben son olarak şunu da vurgulamak istiyorum hocam. Çok ibadet bunu kaldırmıyor. Mesela iyi hafız, her gün 500 okuyor, 100 bin defa şu kadar tesbih yapıyor.
Cinsellik bu, kalkmıyor.
Hayır. Evet. Kalksaydı Tebuk'tekiler gelip, Tebuk gazvesine katılan 40 bin sahabi gelip, ya Resulullah biz cinsel organımızı kessek mi, nedir ya bu, patlıyoruz demezlerdi herhalde.
Evet.
Ya
evet.
Şehadete gidiyorlar hocam, geri gelip gelmeyecekleri belli değil.
Evet.
Ve önlerinde peygamberleri var.
Evet.
Belli ki gökyüzü fezaya kadar melek dolu.
Evet.
Böyle bir büyük bir cihada gidiliyor. Yer gök melek kaynıyor. Peygamber'e gelip söyledikleri söze bak hocam.
Evet.
Yani
ya bu ibadet, insan gerçeğini tamamen İslam insan gerçeğini yok farz etmiyor asla yani.
Bir kardeşimiz bana dedi ki, ben hocam dedi Gazze'ye gittim dedi.
Evet.
Şu Filistin'deki Gazze'ye bazı çelişkiler gördüm dedi. Biz orayı dedi cihat merkezi biliyorduk dedi. E ne gördün dedim. Ya hocam dedi et ziyafeti verdiler bize dedi. dedim başka ne gördün? Ya adamların 8-9 çocuğu var ya dedi. Her günde bombalanıyor burası dedi. Bir çelişki bu dedi.
Evet.
Kardeşim dedim, ne adam aç mı kalacaktı? Sen baklava yiyorsun, o da büyüttüğü koyunu yiyor, kuzuyu yiyor. Ne yapsın adam?
Evet.
Et kültürü bizde lüks. Orada başka bir şey büyütecek bir sebze yok. Et pişirip yiyor adam sadece.
Evet.
Yani dolayısıyla bunu niye abartı gördün? İki, zaten adamlar öldürülüyor. Bırak 5-10 çocuklar olsun da nesilleri kurumasın. Soykırım olmasın bari. Hayır, ben onu kastetmiyorum. Yani nasıl evlerinde karı koca oluyorlar merak ediyorum dedi. Ha, sen bunu inşallah günün birinde anlamaya muhtaç olmazsın dedim.
Ya.
Yani insanlar zannediyorlar ki cihat varsa yatak odası ölüyor. Hayır kardeşim, öyle şey olur mu?
Evet.
Cihadın en zirvede olduğu yerde bile yatak odası kaybolmaz. Ya. İnsansın. Ne cephede açtan ölmek istersin, ne de cephede voltajı düşmüş bir hayat yaşayabilirsin.
Evet, evet.
Bu bir hayatın gerçeği. Bu hayatı sanal bir aleme taşıyamayız Müslümanız diye. Çünkü Müslümanlık sanal Müslümanlık değildir.
Evet.
Kağıt üzerinde Müslüman değiliz biz. Hayatın %100 ortasında, köprünün üstünde Müslümanız biz elhamdülillah.
Evet hocam, teşekkür ederim. Evet. Allah razı olsun. Değerli dinleyiciler, Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programının daha sonuna geldik. Önemli şeyleri konuşuyoruz. Gelecek programda da sanıyorum ki bu konunun devamını işleyeceğiz. Hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın efendim.